Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. Sizinle ilk olarak bir mülakatı paylaşacağız. Profesör Doktor Ahmet Dağ ile yapılan "Teknolojik Tanrı Hedefliyorlar" başlıklı mülakatı sizinle paylaşıyoruz. Profesör Doktor Ahmet Dağ, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Transhümanizm alanında çalışmalarıyla öne çıkmış Dağ'la son kitabı İnsansız Dünya Transhümanizm hakkında konuştum. Hocam, İnsansız Dünya Transhümanizm kitabınız alanında önemli bir boşluğu dolduruyor. Öncelikle tebrik ederiz. Çalışmalarınızın hayırlara vesile olmasını dileriz. Transhümanizm nedir? Bu kavramla ifade edilmek istenen şey nedir? İlk olarak Jay Huxley tarafından New Bottles for New Wine 1957 eserinde kullanılan transhümanizm, özellikle insan zekasını, fiziksel ve psikolojik yeteneklerini artırma ve yaşlılığı yok eden teknolojinin kullanılmasıyla insanın durumunu geliştirmeyi amaçlayan bilimsel ve kültürel hareket olarak tanımlanmıştır. Darwinci evrimcilik, evrimci biyoloji ve psikolojiden beslenen ikinci bir aydınlanma türü olarak kabul edilen transhümanizm, insanı yalnızca nörobiyofizyolojik ve genomik çalışmalarla biyolojikten biyonikliğe evrilmekle kalmayan, insanın içinde yaşadığı çevreyi dönüştüren bir harekettir. Transhümanizm, modern bilim ve teknolojinin güç ve imkanıyla ölümsüzlük veya hayatın uzaması ayartıcı vaatini, aşkın kutsal bir varlıktan daha çok beşeri çabalarla başarmayı özetler. Transhümanizm gibi insanın, insan ötesi yeni bir varlığa dönüşümünü ifade eden teknolojik gelişmelerin dinle çatışacağına dair yaygın bir öngörü var. Bu muhtemel çatışmanın sebep ve sonuçlarına dair neler düşünüyorsunuz? Teknolojik tanrı yaratılmasını bekleyen transhümanist akım, hümanizmin maksadı olan insanı tanrı yerine koyarak insanı sonsuzlaştırma veya ölümsüzleştirme isteğiyle sonsuz ve kudretli olan tanrının konumunu ve rolünü insana verme amacındadır. Bilim ve teknolojiyi yüceleştiren ve aşkın tanrının yersizliğine inanan transhümanizm, dinin yerine konumlanan seküler bir projedir. Bir yanda vücudu emanet olarak gören, İslam'la diğer yandaysa bu emanetin üzerinde her türlü dönüştürme hakkına sahip olduğunu düşünen transhümanizm çatışması doğaldır. Sadece İslam'la değil, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi dinlerle de özünde çatışmalıdır. Zira transhümanizm özünde seküler olmasından daha çok temel olarak dini, İslami veya Hristiyan, Yahudi değildir. Fakat dinlerden, özellikle Hristiyanlıktan ve Yahudilikten ilham aldığı şeyler de var. İnsanlar uzun zamandır ölümsüzlük dahil olmak üzere gelişmiş güçler ve kapasiteler hayal ediyorlardı. Dini inançlar bu hayalleri beslemiş ve onlara özel içerik vermiştir. Örneğin, Hristiyanlar için sonsuz görkemli bir şekilde İsa Mesih'le birlikte olunacağı ümidi vardır. Binlerce yıl bu vizyon sadece manevi sadakat ve teolojik ayrıntı olarak değil, aynı zamanda mükemmel sanat ve mühendislik çalışmalarına da ilham vermiştir. Transhümanizm ütopyası veya vizyonunu insanlığın kurtuluşu olarak sunan teknolojiden dolayı teknoloji dini olarak tanımlanmaktadır. Ahiret inancı olmayan transhümanizm, ölüme son verme amacında olan sahte dinsel bir dünya görüşüdür. Transhümanizmde ideolojik bir hal alan evrimcilik, Kur'an ve sünnetle uyuşmayan insanın dönüşümünü gerçekleştirme amacındadır. Zihinsel ve biyolojik dönüştürme, yani bilişsel ve fiziksel yetileri artırma amaçlı uygulamalar, imani ve fıkhi tartışmaları da meydana getirecektir. Oysa transhümanizmde yapılması planlanan şeyler, kaş aldırmayı veya dövme yaptırmayı aşan modifikasyonlardır. transhümanizmin başta ölümsüzlük çabası olmak üzere öjeni, insanı robotlaştırma, tekillik, çip vesaire gibi meseleler ciddi çatışma ve sorunlar meydana getirecek meseleler görünüyor. Transhümanizm başlangıçta oldukça masumane gerekçelerle temellendirilmekteydi. Fakat zamanla onun yeni yapay bir inanç sistemine dönüştüğünü ifade ediliyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? İlk kavram olarak insanı biyolojik, fiziksel ve bilişsel olarak mevcudu aşarak daha sağlıklı, güçlü, uzun ömürlü ve zeki bir varlık haline getirme amacı taşımıştır. Fakat daha sonraları dünyevileşmenin, teknolojikleşmeyle at başı koşuşu insanın eksik yaratıldığı vurgusunu artırmış, insanın daha mükemmel haline getirilebileceği iddia edilmiştir. Bu iddia ve amaç yalnızca teknolojik ilerlemeyi değil, insan doğasını değiştirmeyi ve dönüştürmeyi, hatta yeni bir insan yaratmayı amaçlayan Tanrı'nın rolünü oynamayı içermektedir. Geleneksel dinlerin ilerlemeyi ve konforu engellediğine dair yaklaşıma sahip olan transhümanizmin iddiaları bakımından seküler bir inanç veya yapay din olduğunu söyleyebilir. Ölümsüzlük, hastalıksız insan, cennetvari dünya vesaire arzularını gerçekleştirme çabaları bakımından kurtuluşu ve ebedi saadeti müjdeleyen dinsel bir hareket içeriği var. Geleneksel dinlerin ruhun ölümsüzlüğü, felah ve aşkınlaşma iddialarını taşıyan transhümanizm, teknoloji vasıtasıyla gerçekleştirmek ister. Şunu da söylemeliyim ki transhümanistlerin çoğu agnostik, deist veya ateistik düşüncelere sahipler. Bilincin dijital düzleme aktarımı veya buluta bağlanması, beyni makineye aktarma, ruh-beden dualitesinin terk edilişi dolayısıyla dini, mitik ve bilimsel bir hareket olan transhümanizm, insanı, hayatı ve doğayı dönüştürmek istemesi sadece dinle ilgili çatışmaları değil, insanın kendine dair varoluşsal, toplumsal çatışmaları da meydana getirir. Ölümsüzlük, sınırsız bilgelik ve aşkınlık arayışı itibarıyla dinin iddialarıyla benzerlik içeren transhümanizm, dinin vaatlerine sahiptir. Zihin-makine bileşimi, nanoteknoloji, biyoteknoloji, enformasyon teknolojisi ve genetik mühendislikle kamil bir insan, hayat ve doğa arzusuna sahip olması transhümanizm aynı zamanda teknolojik, eskatoloji temalı, dinsel bir harekettir. Transhümanizm sadece felsefi, bilimsel bir hareket değil, aynı zamanda insanın şimdisine ve geleceğine dair dini, mitik ve eskatolojik bir yapıdır. Transhümanizm, Allah'ın Celle Celaluhu, şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yarattık ve yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır ayetlerine meydan okuma olarak yorumlanıyor. Sizce öyle midir? Ben bu konu hakkındaki düşüncelerimi değil de soruyu transhümanistler açısından yorumlayayım. David Pearce, Nick Bostrom ve Ray Kurzweil gibi transhümanistler, insanın eksik olduğunu, hatta amiyane tabir olacak ama malzemeden kaçınıldığını, tam pişmemiş olduğunu iddia ediyorlar. Onların indinde en güzel biçimde yaratılan bir varlık gerçekliği ortada yok. Onlara göre mükemmeliyet sahibi bir varlık ortada yok, varsa bile mevcut koşullara göre geri kalmış bir varlık ve değiştirilmelidir. Transhümanistler sonsuz bir ölümsüzlük iddiasının gerçekleşeceğine dair çok umutları yok. Şimdilik ömrü uzatma gibi bir iddianın mümkün olduğunu iddia ediyorlar. Nihayetinde Tanrı'nın rolünü oynadıklarını iddia etmeleri hasebiyle Tanrı'ya meydan okumadıklarını söylemek mümkün değil. Sizce Müslümanların veya bir Müslümanın transhümanizm konusundaki tavrı ne olmalıdır? Transhümanizm kendisinin ikinci bir aydınlanma hareketi olduğunu iddia eden bir hareket. İlk aydınlanma insanlık için sorunlar meydana getirse de imkanlar da sunmuştur. Daha müreffeh bir hayat imkanı sağlamadığını iddia etmek mümkün değil. İkinci aydınlanma olan transhümanizm hareketi de imkan ve zaafları olan bir hareket. Transhümanizmin şeytani, kötücül, lanetli bir hareket olarak yaftalanıp mikroptan onun karşıtı olmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Hastalıkların, organ rahatsızlıkları ve bedensel engeller, otizm, Down sendromu, Alzheimer, Parkinson vesaire iyileştirilmesi, insanın daha zeki olması, daha müreffeh bir hayat ortamının İslami olanla bir sorun yaşadığını düşünmüyorum. Nihayetiyle biz deva aramakta mükellef kullarız. İnsan hayatını iyileştiren tıp, ahlakı bozmayan zihin, hafıza iyileştiricilerin imkan olduğunu düşünüyorum. Amaçlanan teknolojilerin ahlaki ölçülerinin olması, fıtratı bozmaması, Allah'a meydan okumaması önemli. Başta yapay zeka olmak üzere transhümanizmin aracı teknolojilerine cephe almamız doğru değil. Yapay zeka, moleküler biyoloji, nanoteknoloji, sibernetik, biyoteknoloji, genetik bilim, biyomühendislik, psikofarmakoloji ve siber askeri teknolojiler gibi bilim ve teknolojiler alanını ihmal etmememiz gerekir. Süreci hem İslam hem insanlık dünyası için nasıl insani, ahlaki ve İslami hale getirebileceğimiz üzerinde kafa yormamız gerekir. Zira İslam dünyası olarak bu alanlarda geri olmamızın sıkıntılarını çok acı bir şekilde yaşıyoruz. İslami transhümanizm veya Müslüman transhümanist olur mu? Tabii ki olmaz. Zira transhümanizm sadece felsefi, bilimsel hareket değil, aynı zamanda ideolojik, kültürel ve dinsel bir harekettir. Değerli dinleyenlerimiz, teknolojik tanrı hedefliyorlar başlıklı Profesör Doktor Ahmet Dağ'la yapılan mülakatı sizinle paylaştık ilk olarak ve birlikteliğimize bir başka yazıyla devam edeceğiz. Bilal Akyol'un kaleme aldığı "Ölüm Hayatın Bir Parçasıdır" başlıklı yazıyı sunuyoruz. Modern toplumlar ölümün doğal bir süreç olduğunu kabul etmekle birlikte ona dair düşüncelerini büyük ölçüde bastırmış, görünür kılmaktan kaçınmıştır. Ölüm genellikle toplumsal hayatın dışında görülür. İnsanlar ölümle yüzleşmektense onu gündeminden mümkün olduğunca uzak tutmaya çalışırlar. Ölüm neredeyse tamamen tıbbi bir süreç olarak görülür ve çoğu insan için yalnızca bir biyolojik olaydan ibaret hale gelmiştir. Modern tıbbi gelişmeler ölümün bir hastalık ve tedavi edilebilir bir durum olduğunu insana telkin eder. Ölüm bir hakikat değil, sadece bir doğal süreç olarak kabul edilir. Böylece ölümün ruhi ve manevi boyutlarına sosyal hayatta yer verilmez. Çünkü bu alan inancın konusudur. İnanç kişiden kişiye değişir. Onun için herkes bu alanla irtibatını içinde yaşamalı ve tutmalıdır. İnsanın ölümle olan zihni irtibatını koparan en güçlü etken kapitalizmin insan psikolojisi üzerine yaptığı manipülasyonlardır. Eğer insan ölümle rabıtasını koparmazsa nefsinin isteklerini dizginler. Ölüm insanın arzularını bıçak gibi keser. Bu da kapitalizmin isteyeceği en son şeydir. Onun için ölüm ve ölümü hatırlatan her şey kapitalizmin düşmanıdır. Durum böyleyken geçtiğimiz ay kapitalizm açısından son derece ironik bir durum yaşadık. Gassal dizisinin "Ölünce Seni Kim Yıkayacak" reklamı kapitalizmin burçları olan reklam panolarında yer aldı. Her zaman insanın arzularını tahrik ederek onu tüketime yönlendirmeyi hedefleyen panolar bu defa arzuları bıçak gibi kesen bir mesaj ihtiva ediyordu. Bu afişlere verilen tepkiler toplumsal yapımıza dair önemli ipuçları verdi. Gerçi daha önce zincirli kuyu mezarlığının kapısında "her can ölümü tadacaktır" ayeti konulduktan sonra bu durumu korkunç bulanları, yazıya bakarken sinirlenip kaza yapmak bile mümkün diyenleri, özellikle gençlerin fena halde sinirinin bozulmasına ve her gün oradan geçen yüz binlerce kişinin moralinin bozulmasına sebep olacağını söyleyenleri görmüştük. Ancak o zamanlar köşe yazılarında ifade edilen bu görüşlerin sınırlı bir kesimin fikri olduğunu düşünmüştük. Ancak bugün sosyal medya aracılığıyla Gassal dizisinin "Ölünce Seni Kim Yıkayacak" afişlerine gelen tepkiler, toplumumuzdaki dünyevileşmenin boyutlarının azımsanamayacak derecede olduğunu gösterdi. Bugün sekülerleşen, din dışı bir hayat tarzını benimseyen her toplumda olduğu gibi bizim toplumumuzda da ölüm sadece bir biyolojik süreç olarak algılanmaya başlamıştır. Gelişmiş modern ülke toplumlarının ölüm gerçeği karşısında nasıl bir zihne sahip olduğunu bilmek bizim toplumumuzun geleceği hakkında da fikir verecektir. Bugün modern toplumlarda ölüm, insanların hayatlarının en korkulu ve kaçınılması gereken olaylarından biri haline gelmiştir. Ölümün hatırlatılması bir tabu haline geldiği için onun üzerine düşünmenin bile hoş karşılanmadığı bir kültür gelişmiştir. Ölüm ve öteki dünyaya dair düşünceler büyük ölçüde geri planda kalmış, modern insan bu gerçeği bir şekilde unutmaktan yana olmuştur. Toplumsal hayatın hızla materyalist bir yön kazanması, ölümün kayıtsızca, soğukkanlı bir şekilde reddedilmesine yol açmıştır. Çünkü insanlar hayatın her anını tüketmeye, hızla ilerlemeye ve olabildiğince uzun yaşamaya odaklanırken, ölüm bu hızda bir engel gibi algılanır. Hayatın değer ölçüsü yaşam kalitesidir. Bunun sonucu olarak ölümle hayat arasındaki ilişki kopuktur ve ölümün sürekli kaçılması gereken gizli bir şey haline gelmiştir. Mezarlıkların şehirlerin dışına taşındığında ölümü hatırlatan her şeyden kurtulacağı sanılmaktadır. Oysa İslam şehirlerinde camilerin hazirelerindekilerle birlikte büyük mezarlıklar şehrin bir mütemmim cüzü olarak şehir mimarisinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Bilhassa Osmanlı insanı öldükten sonra camilerin haziresine gömülmeyi arzu eder. Böylece her daim gözle görülür bir yerde olup yaşayanların dualarından istifade etmeyi düşünür. Bu durumda ruhu ezan sesinden mahrum da kalmayacaktır. Ölümü hayatın böylesine mütemmim bir cüzü kılan bir gelenek sadece ferde yönelik manevi fayda gözetiyor da değildir. Bu geleneğin içtimai hayata dönük hikmetleri daha çok önemlidir. Çünkü her mezar taşı insanı ölümle rabıtaya geçirir, hesap gününü hatırlatır. Evinden çıktığında, sokağını döndüğünde, meydana açıldığında, işine girdiğinde, pazara yöneldiğinde hesap gününü hatırlatıcı uhrevi sembollerle karşı karşıya kalır. Gün boyu zihinlere ve gönüllere yapılan bu biteviye uyarı, ölümü unutturmak şöyle dursun, hayata ışık tutan, ruh katan bir rehbere dönüştürür. Bu mezarlıkların değişmez ağacının çam ve akasya değil de servi oluşu bile boş değildir. Servi, elif gibi dümdüz duruşuyla vahdetin sembolüdür. Rüzgar estikçe hu Allah diye çıkardığı ses de Allah'ı zikrettiğine işarettir. Servi, ölüm ve faniliğin sembolüdür. Kendine has kokusuyla kötü kokuları da bastırır. Rüzgar başka ağaçlar gibi dallarını sallamaya kolayca güç yetiremez. Bu haliyle de sabır ve temkinli olmayı simgeler. Dik ve doğru duruşuyla doğruluğu ve dürüstlüğü, en üst dalının eğri duruşuyla da yaratan karşısında acziyeti ifade eder. Fani olan insana her türlü güçlük karşısında yönelmesi gereken makamı gösterir. İnanan insanın kaybettikleri karşısında sabır ve tahammül kuşanımı elindeki her şeyiyle emanet oluşunu bilmesiyledir. Emanet bugün veya yarın mutlak sahibine dönecektir. Artık ölüm sadece hastanelerin soğuk odalarında yaşanmakta, ölüm gerçeği toplumdan uzaklaştırılmaktadır. Oysa geçmişte ölüm olağan dışı bir olay değildir. Herkesin küçük yaştan itibaren sıkça gördüğü ve alıştığı bir durumdur. Ölüm de hayat gibi yaratıcının iradesinde akışını izler. Vakti saati geldiğini anlayan kişi, Rabbinin katına kul hakkı olmaksızın çıkabilmek için çoluk çocuğunu, yakınlarını, komşularını çağırır, küsleriyle barışır, kırgınlıkları kaldırır, yapılan hata ve kötülükleri bağışlar. Miras ve diğer dünyalık işleri geride kalanlara adil şekilde taksim eder. Karşılıklı haklar helal edilir. Uzun bir yolculuğa çıkarmış gibi hazır bulunanlarla vedalaşır, dualarını beklediğini hatırlatır. Kendisi ve etrafındakiler Kur'an okur, dua eder, adeta ölüm meleğinin çekinerek kapıdan içeri girememesini kolaylaştırıyormuş gibi artık gelebilir, bana yolculuğumda eşlik edebilir diyerek varlığını Hulusi kalple teslim ederek geldiği aleme dönerdi. Bu bir yolcu uğurlamasıydı. Giden asli vatanına, kalanlar da bir gün onların da döneceği inancıyla hasret ve hüzün yoğun olsa da ebedi alemin gözler önüne serilen buluşma bilincinde bir daha ayrılmaksızın kavuşacağı güne ümitle sorumluluğu taşımaya adaylığında işine uğraşısına daha bir bilinçle sarılırdı. Bir şahıs ölürken akrabalar ve yakın arkadaşlar genellikle orada hazır olur. Ölmekte olan şahıs kelime-i şehadet getirir. Eğer şahıs herhangi birine karşı bir kusur işlemişse, şayet mümkünse o kişinin affı rica edilir. Ölen kişinin ailesi ve komşuları ölüye son görevlerini yerine getirmek için bir araya gelir, cenaze evlerinde ve evlerin içinde acıyı paylaşır, birlikte dua edilir. Ölüm sadece bir kayıp değil, aynı zamanda toplumsal bir dayanışma ve birliktelik anıdır. Bu gelenek, insanların ölümle yüzleşmelerine ve ölüm gerçeğini kabullenmelerine yardımcı olur. Cenaze evlerinde 7 gün boyunca okunan dualar, insanların acılarını hafifletir ve toplumu birbirine bağlar. Bunlar acıya katlanmayı sağlar ve ölümün bir parçası olduğumuzu hatırlatır. Modern insan, ölüm olgusunu hayata aktarmakta zorlanıyor. Halbuki psikologların da ifade ettikleri gibi ölümü kabullenmenin insanın ruh sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. Ölüm gerçeğiyle yüzleşmek, fertlerin hayatlarına mana katmalarına yardımcı olur. Ölüm hayatın bir parçasıdır. Onu kabul etmek insanın yaşamını daha bilinçli, daha değerli kılmasını sağlar. Ölüm bir yolculuğun sonu değil, devamıdır, bir kapıdan geçiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ölümün hatırlanmasının insanı dünyadaki aldatıcı arzulardan, geçici heveslerden kurtardığını belirtmiştir. Bütün zevkleri bıçak gibi kesen ölümü çokça hatırlayın hadisi, ölümün insanı doğru yolda tutacağını ve dünya hayatının geçici olduğunu sürekli hatırlatacağını ifade etmektedir. Ölümü hatırlamak, insanın dünya hayatına olan bağımlılığını azaltır ve ahirete yönelmesini sağlar. Ölüm, korkulacak bir şey değil, bilakis insanın gerçek vatanına dönüşüdür. Ölüm, güzel şey, budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı, ölür müydü peygamber? Öleceğiz, müjdeler olsun, müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabbe, secdeler olsun. Necip Fazıl. Değerli dinleyenlerimiz, Bilal Akyol imzalı Ölüm Hayatın Bir Parçasıdır başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de bu akşam son olarak. Altınoluk Dergisi'nin Nisan 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.